Ayrım 36 Cehennem Dan Brown Sayfa 503 91. Bölüm. Kırmızı ışığa boğulmuş yeraltı mağarasında cehennemden ilham almış müzik yankılanıyordu. İnleyen sesler, uyumsuz telli çalgılar, yapay mağarada sismik sarsıntı gibi gümbürdeyen boğuk bir timpani sesi. Langdon'ın görebildiği kadarıyla bu yeraltı dünyasının zemini donmuş bir New England göleti üzerindeki ince buz tabakası gibi koyu renkli, sabit, pürüzsüz bir sudan ibaretti. Yıldızları yansıtmayan lagün. Sonsuz gibi görünen sıralar halinde titizlikle dizilmiş yüzlerce kalın dorik sütun, sarnıcın kubbeli tavanını desteklemek için sudan çıkarak 9 metre yükseliyordu. Aşağıdan kırmızı spotlarla aydınlatılmış sütunlar bir çeşit ayna illüzyonu yaratır gibi karanlıkta iç içe geçen ışıklandırılmış ağaç gövdelerinden gerçeküstü bir orman oluşturuyordu. Langdon ile Brüder merdivenlerin altına gelince önlerindeki hayali boşluğun eşiğinde bir anlığına durdular. Mağara kırmızımsı bir renkte parlıyordu. Langdon gördüklerine anlam vermeye çalışırken mümkün olduğunca kısa nefesler aldığını fark etti. Aşağıdaki hava tahmin ettiğinden daha ağırdı. Sol taraftaki kalabalığı görebiliyordu. Yer altında verilen konserin dinleyicisi geniş bir platformda oturuyordu. Yüzlerce dinleyici orkestranın etrafına yerleştirilmiş ortak merkezli çemberler halinde otururken 100 kişi kadarı da ayakta duruyordu. Aralarından bazıları yan taraftaki tahta gezinti platformunun üzerinde sağlam korkuluklara yaslanmış, müziği dinlerken suya bakıyordu. Langdon şekilsiz silüetlere bakarken gözleri Sienna'yı aradı. Görünürde hiçbir yerde yoktu. Onun yerine turist kalabalığı içinde smokin, gece elbisesi, burka, erkek entarisi, şort ve eşofman üstü giyenler gördü. Kırmızı ışıkta toplanan bir insan çeşnisi Langdon'a okült bir ayin düzenleyen ruhbanlar gibi geldi. Sienna buradaysa bile onu fark etmek imkansız diye düşündü. Bu sırada önlerinden geçen iri kıyım bir adam öksürerek merdivenlerden yukarı çıktı. Dönüp onun gidişini izleyen Brüder adamı dikkatle inceledi. Langdon'un da içine kurt düşmüştü ama kendi kendine hayal kurduğunu söyledi. İskelenin üzerine tereddütle bir adım atan Brüder farklı seçenekleri gözden geçirdi. Önlerindeki platform Minotaurus'un labirentine giren bir yola benziyordu. Bu tahta gezinti platformu üç kola ayrılıyor, her kolu yeniden başka kollara ayrılarak kolonların arasına girip çıkan ve karanlığın içinde kıvrılarak suyun üzerinde duran bir labirent oluşturuyordu. Dante'nin başyapıtının ilk kantosunu hatırlayan Langdon kendi kendine ''Kendimi karanlık bir ormanda buldum, çünkü doğru yoldan ayrılmıştım.'' diye düşündü. Gezinti platformunun korkuluklarından suya baktı. Yaklaşık bir metre derinlikteydi ve şaşılacak kadar berraktı. İnce bir kum balçık katmanıyla örtülmüş taş zemin seçilebiliyordu. Aşağıya şöyle bir bakan Brüder biraz omurdandıktan sonra yeniden gözlerini içeriye çevirdi. Zobrist'in kaydındakilere benzer bir şey görüyor musunuz? Onları çevreleyen nemli dik duvarları inceleyen Langdon her şey diye düşündü. Sağ tarafta konser platformunun kalabalığından uzakta kalan en dip köşeyi gösterdi. Orada bir yerde olduğunu düşünüyorum. Brüder başını salladı. Benim içgüdülerim de aynını söylüyor. İkisi birlikte tahta gezinti platformunun sağ kolundan acele adımlarla geçip Batık Saray'ın en uzakta kalan köşesine yöneldiler. Onlar yürürken Langdon burada kimse fark etmeden ne kadar kolay gecelenebileceğini düşündü. Zobrist sırf o görüntüleri çekebilmek için bunu yapmış olabilirdi. Elbette eğer hafta boyu süren bu konserlerin finansmanını üstlendiyse sarnıçta tek başına biraz vakit geçirmeyi talep de etmiş olabilirdi. Ama artık önemi yok. Artık daha hızlı yürüyen Brüder sanki adımlarını istem dışı, yarım tonlu duraklamalarla hızlanan senfoninin temposuna uyduruyordu. Dante ile Vergilius'un cehenneme inişi. Langdon sağ taraftaki dik yosunlu duvarları dikkatle incelerken seyrettikleri kayıtla benzerlikler yakalamaya çalıştı. Gezinti platformunun her ayrımında sağa dönerek kalabalıktan uzaklaştılar. Geriye bakan Langdon kat ettikleri mesafeyi görünce hayrete düştü. Etrafı dolaşan birkaç turistin yanından geçerken artık adeta koşuyorlardı. Sarnıcın en uzak köşelerine gittiklerinde yok denecek kadar az insan olduğunu gördüler. Brüder ile Langdon artık yalnızdı. Brüder ümitsizce, ''Bana her yer aynı gözüktü.'' dedi. ''Nereden başlayacağız?'' Langdon da onun kadar hayal kırıklığı yaşıyordu. Görüntüleri çok net hatırlıyordu ama buradaki hiçbir şey ona tanıdık gelmiyordu. Onlar ilerlerken Langdon gezinti platformunun kenarlarındaki yumuşak ışıkla aydınlatılmış bilgi tabelalarını inceledi. İçlerinden biri on binlerce tonluk kapasitesinden bahsediyordu. Bir başkası yapım aşamasında başka bir binadan getirilen uyumsuz bir sütunu gösteriyordu. Bir diğeri ise sarnıcın yapımı sırasında ölen köleler için ağladığı söylenen gözyaşı sütunuydu. Fakat Langdon'ın aniden durmasına sebep olan üzerinde tek bir kelime yazılı tabelaydı. Yüzüne dönen Brüder de durmuştu. ''Ne oldu?'' Langdon eliyle işaret etti. Bir okla yolu gösteren tabelada korkunç bir dişi canavarın ismi yazılıydı. ''Medusa.'' Brüder tabelayı okuyup omuzlarını silkti. ''Ne olmuş?'' Langdon'ın kalbi hızla çarpıyordu. Medusa'nın kendine bakanları taşa çeviren yılan saçlı korkunç bir yaratık olmakla kalmayıp aynı zamanda Yunan yeraltı yaratıklarının önemli bir üyesi olduğunu biliyordu. Hıtonik canavarlar denilen özel bir kategoriye aitti. ''Batık sarayın derinliklerine in. Orada karanlığın içinde bekler hıtonik canavar.'' Yolu gösteriyor diye düşünen Langdon gezinti platformunda koşmaya başladı. Medusa tabelalarını takip eden Langdon karanlığın içinde zikzaklar çizerken Brüder ona yetişmekte zorlanıyordu. Sonunda sarnıcın en sağdaki duvarına yakın küçük bir seyir platformuyla son bulan çıkmaza geldiler. Karşısında akıl almaz bir tabela vardı. Suyun içinden oyma mermerden devasa bir blok çıkıyordu. Saçlarında kıvrılan yılanlarla Medusa'nın başı. Baş aşağı yerleştirilmiş olması buradaki mevcudiyetini daha da garip kılıyordu. Botticelli'nin cehennem haritasını hayalinde canlandıran ve Male Bolge'ye yerleştirdiği günahkarları düşünen Langdon kendi kendine ''Lanetlenenler gibi tepe takla çevrilmiş.'' dedi. Korkulukların başındaki Langdon'ın yanına nefes nefese varan Brüder baş aşağı duran Medusa'ya hayretle baktı. Artık sütunlardan birinin ayaklığı görevini gören bu oyma baş olasılıkla başka bir yerden getirtilmiş ve bina yapımında maliyet gerektirmeyen bir malzeme olarak kullanılmıştı. Medusa'nın baş aşağı durması ters çevrilince kötü güçlerinin etkisiz kalacağı batıl inancından kaynaklanmış olmalıydı. Buna rağmen Langdon zihnine hücum eden can sıkıcı düşüncelerden kurtulamıyordu. Dante'nin cehennemi, final, toprağın merkezi, yer çekiminin tersine döndüğü yer, yukarının aşağı olduğu yer. Şimdi içine doğan şeyler yüzünden derisi karıncalanan Langdon heykel başının etrafındaki kırmızımsı buğuya gözlerini kısarak baktı. Medusa'nın yılan dolu başının büyük kısmı suyun altında kalmıştı ama yukarıda duran gözleri sol taraftaki lagüne dönmüştü. Langdon korkarak korkuluklardan eğilip başını çevirdi ve heykelin batık sarayın boş köşesine bakan gözlerini takip etti. Bir anda anladı. İşte burası orasıydı. Zobrist'in sıfır noktası. 92. Bölüm. Ajan Brüder dikkat çekmemeye çalışarak eğilip parmaklığın altından göğüs hizasındaki suya atladı. Serin su giysilerinden geçip vücuduna temas ederken ürperdi. Botlarının altındaki sarnıç zemini kaygan ama sağlamdı. Bir süre hiç hareket etmeden vücudundan suya yayılan şok dalgalarına benzeyen ortak merkezli halkaları seyretti. Brüder bir süre nefes almadı. Kendi kendine yavaş hareket et dedi. Akıntı yaratma. Üzerindeki platformda duran Langdon etraftaki gezinti platformlarını kontrol ediyordu. Langdon her şey yolunda diye fısıldadı. Kimse seni görmüyor. Brüder arkasını dönünce ters duran büyük Medusa başıyla karşı karşıya geldi. Kırmızı bir projektör ışığıyla aydınlatılmıştı. Onunla aynı seviyeye inince baş aşağı duran canavar daha da büyümüştü. Langdon Medusa'nın bakışlarını lagünde takip et diye fısıldadı. Zobrist sembolizm ve sahne sanatlarından iyi anlıyormuş. Buluşunu Medusa'nın öldürücü bakışlarının hizasına yerleştirdiyse hiç şaşırmam. Büyük akıllar benzer düşünür. Brüder Amerikalı profesörün aşağı kendisiyle birlikte inmek için ısrar etmiş olmasına minnettardı. Langdon'ın uzmanlığı sayesinde çok kısa bir sürede sarnıcın uzak köşesine varmışlardı. Dante senfonisinin melodileri uzakta yankılanırken Brüder su geçirmez tova teç kalem fenerini çıkardı ve ışığını açıp suyun altına soktu. Parlak bir halojen ışığı suyu delip karşısında uzanan sarnıç zeminini aydınlattı. Brüder kendine sakin ol diye hatırlattı. Hiçbir şeye dokunma. Başka bir şey söylemeden lagündeki yolculuğuna başladı. Suyun içinde ağır çekimde ilerlerken fenerini su altındaki bir mayın tarayıcı gibi ileri geri sallıyordu. Parmaklıklarda duran Langdon'ın nefesi tıkanmaya başlamıştı. Rutubet ve küf kokan sarnıçta oksijensiz kaldığını hissetti. Brüder lagünde dikkatli bir şekilde ilerlerken profesör kendine her şeyin yoluna gireceğini söylüyordu. ''Tam zamanında geldik. Her şey yolunda. Brüder'in ekibi bu durumu kontrol altına alabilir.'' Langdon yine de huzursuzdu. Klostrofobisi yüzünden burada her durumda tedirgin olacağını biliyordu. Yukarıda binlerce ton toprak var ve çürüyen sütunlardan başka onları tutan hiçbir şey yok. Bu fikri kafasından atarak arkasını döndü ve etrafta kendisini izleyen biri olup olmadığını kontrol etti. Kimse yok. Yakınlarda olanlar başka gezinti platformlarında durmuş ters tarafa, orkestranın bulunduğu yöne doğru bakıyorlardı. Kimse sarnıcın uzak köşesinde suda yavaş yavaş ilerleyen Brüder'i fark etmemişti. Langdon suyun altındaki titrek halojen ışığı ürkütücü bir şekilde yolunu aydınlattı. TTT ekibi liderine baktı. Langdon onu izlerken göz ucuyla solunda bir hareket fark etti. Brüder'in ilerisinde sudan ürkütücü siyah bir şekil çıkıyordu. Langdon sudan bir canavar çıkmasını bekler gibi dönüp karanlığın içine baktı. Brüder de aniden durmuştu. Belli ki şekli o da görmüştü. Uzak köşede titreyen siyah bir şekil duvarda yükseldi. Hayalete benzeyen silüet Zobrist'in görüntülerindeki veba hekimine çok benziyordu. Langdon bu bir gölge diye içinden geçirerek rahatlayarak nefesini bıraktı. Brüder'in gölgesi. Brüder suyun içindeki bir projektör ışığının yanından geçerken gölgesi tıpkı Zobrist'in görüntülerindeki gölgesi gibi duvara vurmuştu. Langdon Brüder'e burası diye seslendi, yaklaştın. TTD lideri başını sallayıp lagünde yavaş yavaş ilerlemeye devam etti. Langdon parmaklıklar boyunca yürüyerek onunla aynı hizada kalmaya çalışıyordu. Ajan gittikçe uzaklaşırken Langdon onu kimsenin görmediğinden emin olmak için orkestraya doğru baktı. Etrafta kimse yoktu. Bakışlarını tekrar lagüne çevirince gezinti platformunun üzerinde ayaklarının dibinde bir ışık yansıması gördü. Dikkatli bakınca küçük kırmızı bir sıvı birikintisi olduğunu fark etti. Kan. Langdon tam üzerinde duruyordu. Bir yerim mi kanıyor? Langdon acı hissetmiyordu ama havadaki görünmeyen bir toksine reaksiyon veriyor olabileceğini düşünerek kendini yoklamaya başladı. Burnunu, tırnaklarını, kulaklarını kontrol etti. Langdon kanın nereden gelmiş olabileceğini anlamak için etrafına baktı. Tenha gezinti platformunda yalnız olduğundan emindi. Yere tekrar bakınca gezinti platformu boyunca akarak ayaklarının ucunda toplanmış minik sızıntıyı fark etti. Kırmızı sıvı ileride bir yerden geliyordu ve damlayarak meyilli gezinti platformu boyunca ilerliyordu. Langdon ileride yaralı biri var diye düşündü. Lagünün ortasına yaklaşmakta olan Brüder'e baktı. Minik sızıntıyı takip ederek gezinti platformunda hızla ilerledi. Çıkmaz uca yaklaşırken sızıntı genişleyip akıntıya dönüştü. Bu da ne? Akıntı o noktada iyice genişlemiş ve yayılmıştı. Koşmaya başlayıp akan sıvıyı takip etti. Ancak gezinti platformunun aniden sona erdiği duvarın önünde durmak zorunda kaldı. Çıkmaza gelmişti. Karanlığın içinde kıpkırmızı parlayan büyük bir gölcük bulmuştu. Sanki birisi burada katledilmiş gibiydi. Langdon kırmızı sıvının gezinti platformundan sarnıca damlayışını izlerken ilk değerlendirmesinde yanıldığını anladı. Bu kan değil. Geniş mekanın kırmızı aydınlatması gezinti platformunun kırmızı tonuyla birleşince bir yanılsama yaratmış ve bu su damlacıklarına kırmızı siyah bir renk vermişti. Sadece su. Ortaya çıkan bu gerçek onu rahatlatacağına ürküttü. Su göletine bakınca parmaklıklara sıçramış suları ve ayak izlerini gördü. Birisi burada sudan çıkmış, parmaklıkları tırmanmış. Seslenmek için döndü ama Brüder çok uzaklaşmış, müzik, nefesler ve davullarla iyice yükselmişti. Langdon aniden yanında birinin varlığını hissetti. ''Burada yalnız değilim.'' Yavaş yavaş gizinti platformunun bittiği duvara doğru döndü. 3 metre ileride karanlığın içinde siyah pelerine sarılmış, büyük bir taş gibi duran yuvarlak bir şekil gördü. Üzerinden sular akıtan şekil hareketsiz duruyordu. Ve sonra hareket etti. Şekil uzadı, 2 kat eğik pozisyonundan kafasını uzatarak kalkmaya başladı. Langdon siyah çarşaf giymiş bir insan diye düşündü. Geleneksel İslami giysiden hiçbir şekilde ten görünmezdi ama peçeli kafa Langdon'a doğru dönünce koyu renk gözler ortaya çıktı. Çarşafın gözler için açılmış dar aralığından dikkatle Langdon'a bakıyorlardı. Langdon hemen anladı. Sienna Brooks saklandığı yerden fırlayıp hızla Langdon'a doğru koşmaya başladı. Onu çarparak yere devirdikten sonra gezinti platformundan koşarak hızla uzaklaştı. 93. Bölüm. Lagündeki ajan Brüder aniden durdu. Tovateç kalem fenerinin halojen ışığı suya gömülmüş sarnıç zeminindeki metal bir cisme vurmuştu. Güçlükle nefes alan Brüder suda herhangi bir çalkantı yaratmamaya dikkat ederek bir adım daha yaklaştı. Bu şeffaf yüzeyin altında zemine tutturulmuş titanyum bir dikdörtgeni seçebiliyordu. Zobrist'in levhası. Su o kadar berraktı ki ertesi günün tarihini ve beraberindeki yazıyı okuyabiliyordu. Burada bu tarihte dünya sonsuza dek değişti. Güveni artan Brüder kendi kendine yeniden düşün dedi. Bunu durdurmak için yarına kadar önümüzde saatler var. Zobrist'in görüntülerini hayalinde canlandıran Brüder iple bağlanmış solüblon torbayı görebilmek için fenerinin ışığını yavaşça kaydırdı. Işık karanlık suları aydınlatırken aklı karışan Brüder gözlerini kıstı. Torba yok. Işığı sol tarafın biraz daha ilerisine torbanın kayıtta göründüğü noktaya tuttu. Hiçbir şey yoktu ama buradaydı. İleri doğru bir adım daha atarken dişlerini sıkan Brüder fener ışığını her yöne çevirdi. Torba yoktu, sadece levha vardı. Ümit dolu kısa bir an için belki de bu tehlikenin gün boyunca karşılaştığı başka pek çok şey gibi bir yalandan ibaret olabileceğini düşündü. Hepsi kandırmaca mıydı? Zobrist bizi yalnızca korkutmak mı istedi? Ama sonra gördü. Levhanın solunda ucu boş bir ip lagünün zemininde yatıyordu. Gevşek ip sudaki cansız bir solucanı andırıyordu. İpin diğer ucunda minik bir plastik mandal vardı ve ucundan solüblon plastiğinin parçaları sallanıyordu. Brüder şeffaf torbanın kalıntısına baka kaldı. Patlamış bir balonun düğüm yeri gibi ipin ucunda kalmıştı. Gerçeği yavaşça kabullendi. Çok geç kaldık. Suyun altındaki torbanın çözündüğünü ve parçalandığını, ölümcül muhteviyatının suya yayıldığını ve lagünün yüzeyine kabarcıklar halinde yükseldiğini hayal etti. Fenerinin düğmesini titreyen parmağıyla kapatıp kendine gelmek için karanlıkta bir süre durdu. Düşünceleri kısa sürede duaya dönüştü. ''Tanrım bize yardım et.'' Sarnıca inen merdivenlerin yarısına gelen Sinski daha net duyabilmek için telsize ''Ajan Brüder tekrar edin'' diye bağırdı. ''Anlamadım.'' Merdivenlerden yukarıdaki açık kapıya doğru çıkarken sıcak bir esinti yüzünü yaladı. Dışarıda TTD ekibi gelmiş Brüder'in kararını beklerken hazmat ekipmanını gözden uzak tutmaya çalışarak binanın arkasında hazırlanıyorlardı. Torba kopmuş. Brüder'in sesi Sinski'nin telsizinde cızırdadı. Ve karışmış. Ne? Sinski merdivenlerden aşağı koşarken yanlış anlamış olmak için dua etti. Tekrar et derken orkestra müziğinin yükseldiği merdivenlerin soluna gelmişti. Brüder'in sesi şimdi daha net duyuluyordu. Tekrar ediyorum, bulaşıcı hastalık serbest kalmış. Öne doğru sendeleyen Sinski neredeyse merdivenlerin sonundaki sarnıç girişine düşüyordu. Bu nasıl olur? Brüder torba çözünmüş diye bağırdı, hastalık suya karışmış. Doktor Sinski soğuk terler dökerken bakışlarını kaldırdı ve önünde duran yeraltı dünyasını anlamaya çalıştı. Kırmızımsı buğunun içinden yüzlerce sütunun yükseldiği geniş bir su havzası gördü. Bundan başka insanlar da vardı. Yüzlerce. Sinski olan bitenden habersiz insanlara baktı. Zobrist'in tuzağına düşmüşlerdi. İçgüdüsel bir tepki verdi. ''Ajan Brüder, hemen yukarı gelin. Burayı derhal boşaltıyoruz.'' Brüder anında cevap verdi. ''Kesinlikle olmaz. Kapıları kilitleyin. Kimse buradan çıkmıyor.'' Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörü olan Elizabeth Sinski, emirlerinin sorgulanmadan uygulanmasına alışkındı. Bir an için TTD ajanının sözlerini yanlış anladığını sandı. ''Kapıları kilitleyin mi?'' ''Doktor Sinski.'' Brüder müziği bastıracak bir sesle bağırdı. ''Beni duyuyor musunuz? Lanet olası kapıları kapatın.'' Brüder emri yineledi ama boşunaydı. Sinski onun haklı olduğunu biliyordu. Olası bir salgın durumunda karantinaya almak tek güvenilir seçenekti. Sinski farkında olmadan uzanıp nazarlığını tuttu. ''Çoğu kurtarmak için azı feda etmek.'' Artan bir kararlılıkla telsizi dudaklarına götürdü. ''Tamam ajan Brüder, kapıların kilitlenmesi için emir veriyorum.'' Sinski sarnıcın dehşetini arkasını dönüp kapıların kilitlenmesi emrini verecekken kalabalığın aniden telaşlandığını gördü. Biraz ileride çarşaflı bir kadın gezinti yolunun üzerindeki kalabalığı yararak kendisine doğru ilerliyor, koşarken başkalarına çarpıyordu. Bu çarşaflı kadın sanki dosdoğru Sinski'ye ve çıkışa yönelmişti. Arkasından bir adamın koştuğunu gören Sinski içinden kovalanıyor dedi. Ama sonra dona kaldı, bu Langdon. Sinski'nin gözleri yeniden çarşaflı kadına döndü. Gezinti yolunun üstündeki insanlara Türkçe bir şeyler seslenirken daha hızlı koşmaya başlamıştı. Sinski Türkçe bilmiyordu ama insanların panik halinden anladığı kadarıyla kadının sözleri kalabalık bir tiyatroda yangın var diye bağırmakla eşdeğerdi. Panik tüm kalabalığa yayıldığında merdivenlere koşan yalnızca çarşaflı kadınla Langdon değildi. Herkes koşmaya başlamıştı. Yaklaşan izdihama arkasını dönen Sinski merdivenlerden yukarı ekibine çaresizlik içinde bağırdı. ''Kapıları kilitleyin, sarnıcı kapatın, hemen!'' Langdon merdivenlerin köşesinde kayarak dururken Sinski merdivenleri yarıya kadar çıkmış yukarı doğru tırmanıyor, kapıların kapatılması için bağırıyordu. Tam ayağının dibindeki Sienna Brooks, ıslanmış çarşafıyla yukarı doğru çıkmaya çalışıyordu. Hemen peşlerindeki Langdon dehşete kapılan konser dinleyicisinin titreşim dalgasını hissetti. Sinski bir kez daha ''Çıkışı kilitleyin!'' diye bağırdı. Langdon'un bacakları onu tek adımda 3 basamak yukarı taşıyor, Sienna'ya yetişiyordu. Yukarıdaki çift kanatlı ağır kapının içeri doğru kapandığını gördü. ''Çok yavaş!'' Sinski'yi omzundan tutan Sienna önüne geçmek için ondan destek aldı ve çıkışa doğru var gücüyle tırmandı. Sinski sendeleyip dizlerinin üstüne düşünce çok sevdiği nazarlı beton basamaklara çarparak ikiye ayrıldı. Langdon durup düşen kadına yardım etmek içgüdüsüyle mücadele etti, sonra yanından koşarak geçti ve en üst basamağa sıçradı. Sienna şimdi yalnızca birkaç metre ilerideydi. Elini uzatsa yakalayacaktı ama o da düzlüğe çıkmıştı ve kapılar yeterince hızlı kapanmıyordu. Genç kadın hiç hızını kesmeden dar aralıktan geçmek için ince bedenini yan çevirdi. Tam kapıdan geçmek üzereyken çarşafı bir menteşeye takıldı ve özgürlüğe birkaç santim kala iki kanadın arasına sıkıştı. Kaçmak için kıvranırken Langdon uzanıp onu çarşafından yakaladı. Sıkışan çarşafı döndürerek onu geri çekmeye çalıştı ama Sienna çılgınca debelendi ve solunda Langdon'ın elinde yalnızca ıslak bir kumaş yığını kaldı. Kumaşın üzerine kapanan kapılar az daha Langdon'ın elini sıkıştırıyordu. Kapı arasına sıkışmış olan pamuklu kumaş dışarıdakilerin kapıları tam kapatmasına müsaade etmiyordu. Langdon dar aralıktan Sienna Brooks'un sokak lambalarının altında parlayan çıplak başıyla kalabalık caddede koşarak karşıya geçtiğini gördü. Gün boyunca giydiği süveter ve blue jean üzerindeydi. Langdon birden ihanete uğradığı hissine kapılarak öfkelendi. Bu his yalnızca bir an sürdü. Ani ve ezici bir ağırlık Langdon'ı kapıya yapıştırdı. Arkasındaki güruh yetişmişti. Merdivenler dehşet ve şaşkınlık dolu bağırışlarla yankılanırken aşağıdaki orkestranın senfonisi karma karışık bir kakofoniye dönüşmüştü. Kapıya biriken kalabalığın ağırlığı her saniye artıyor, arkasındaki insan kalabalığıyla önündeki ağır ahşap kapıların arasına sıkışmış olan Langdon'ın göğüs kafesi artık kendisine ağrı veriyordu. Ardından kapılar dışarı doğru patlar gibi açıldı ve Langdon şampanya şişesinden fırlayan bir mantar gibi sokağa atıldı. Kaldırımda sendelerken neredeyse caddeye düşüyordu. Arkasındaki insan güruhu zehirlenmiş bir karınca yuvasından kaçan karıncalar gibi toprağın üzerine akın ediyordu. Hengamenin sesini duyan TTD ekibi şimdi binanın arkasından çıkmıştı. Hazmat giysileri ve gaz maskeleri paniği arttırmaktan başka işe yaramadı. Arkasını dönen Langdon gözleriyle caddenin karşı tarafında Sienna'yı aradı. Ama tüm görebildiği trafik, ışıklar ve kargaşadan ibaretti. Sonra bir anlığına caddenin solunda kalan tarafında çıplak bir başın solgun derisi parladı. Kalabalık kaldırımda koşarak köşede gözden kayboldu. Arkasından çaresizce bakan Langdon, Sinski'yi polisi veya kalın hazmat giysileri giymeyen TTD ajanını aradı. Hiçbiri yoktu. Tek başına kaldığını biliyordu. Hiç tereddüt etmeden Sienna'nın peşinden koşmaya başladı. Aşağılarda sardıcın iyice derinliklerinde ajan Brüder beline kadar gelen suyun içinde tek başına ayakta duruyordu. Korku içindeki dinleyicilerle müzisyenler çıkışa doğru koşup merdivenlerin yukarısında gözden kaybolurken tüm bu hengamenin sesleri karanlıkta yankılanıyordu. Brüder korkuyla kapılar hiç kapatılmadı diye düşündü. Karantinaya alamadık. 36. ayrımın sonu. Sayfa 518.